Şimdi normal olarak gündelik sokak kültürde, sokakta bize kimse Pisagor'la ya da Antikyaman'la ilgili şeyler sormuyor. Sordukları zaman da keşke sorsalar. Evet, keşke sorsalar. Yani neleri atlayacağımız konusunda da kararı aşağı yukarı birlikte veririz ve ayrıca da atlamak demek, burada atlamak demek, onları çalışmayın demek değil. Asla yani ben alıp Aquinas'ı açıp okuyabilirim ya da Avicenna'yı okuyabilirim ve bu şöyle ya da yani herkes burada ortaklaşa yapabileceğimiz şeyler açısından daha böyle özel olanları yakalayıp ve felsefe tarihini sadece okuyarak ya da dinleyerek değil ama kafamızda düşünerek götürürsek daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden pasif katılma yapmıyoruz. Yani o zamanı boşa harcamamak lazım. Yani bir şey kazanıyoruz ve o kazandığımız şey ciddi olsun, kalıcı olsun. Yani ona Thales'ten bile pek çok şey öğrendim. Ama Aquinas'tan belki de hiçbir şey öğrenmezsiniz. Yani tarihsel olarak önemli. Katolik kilisede, Hristiyanlık sürecinde falan önemli var. Ama felsefe tarihinde yani oradan mümkün değil. Yani kimyadan kimya öğrenmek ne kadar olanaklıysa bazı felsefecilerden de felsefe öğrenmek o kadar olanaklı. O yüzden her şeyi okuyamayız. Yani zamanımız ona şey değil. Yani insan yaşamının şeyi var, sınırı var. Zaman sorunu var. Her şeyi alamayız. Oraya alacağım şey en değerli şeyler olmalı, en güzelleri ve onlar da yani alanı tanıdıkça neyin değerli olduğunu daha kolay seçebilirsiniz. Şimdi yani bu okuduklarımızda böyle çok antik döneme gidiyor olma duygusu yaşıyor muyuz? Yani bunlar 2500 yıl öncesinin insanları ve kültür olarak şeyler. Ama zaman zaman yani olgunluklarını görebiliyoruz, büyüklüklerini görebiliyoruz. Heraklitos durumunda görünüyordu yani onun şeyi o. Yani hepsi, her şeyden önce bunların hepsi özgür düşünen insanlar ve bugün bile özgür düşünen insanlar bu toplumda şey değil, egemen değiller. Yani toplumlar genellikle boş inancın egemenliği altında, özgür düşünmeyen kitle kültürünün, kitle bilincinin egemenliği altında. O yüzden bu insanların o çağda bu kadar özgürce düşünmek, bir de dikkat edeceğimiz bir şey, bütün Yunan dünyası bunlara açık. Yani bunlar her yerde çıkıyorlar. İşte Ela dediğimiz yer, Ela kitlenin yeri İtalya, yani Sicilya. Bugün mafyanın egemen olduğu bölge. Yani bugün orada 3. dünya ve barbarlık dünyası var. O zaman orada çıkıyorlar. İonya'da başlıyorlar ve zaten yani orasının bizim açımızdan hiç olmazsa sembolik bir önemi var yani bu kültürün. Bu topraklarda doğmuş olması çok önemsiz bir şey değil. Yani abartılacak bir şey değil. Bu kültür onu nelerse şey yapamamış, benimseyememiş, sahip çıkamamış. Görüyorsunuz yani bakın aşağıda şey İngilizcesinden onlara bir şey yapıyoruz. Yani İngilizler, Almanlar, Fransızlar onlar bu konuda yoğunlaşmışlar ve fragmanları toplayanlar Almanlar. Yani bugün şu şeyleri okuyorsak bunları yani yine bir Alman aracılığıyla okuyoruz. Alman yapmasaydı başka bir Alman yapacaktı ya da başka bir İngiliz yapacaktı ama bir Osmanlı ne yazık ki ve de hayret etmek gerekirse onu yapabilmiş ya da yapmış değil. O titren bir sorun. Yani biz o kültürü aşmak durumundayız. Eğer biz aşamazsak bizden sonrakiler aşacak. Şimdi her kültürün şeyi farklı. Program plan yani karar veren güçleri farklı ve kimisi sakıncalı buluyor, kimisi anlamsız buluyor, kimisi bilmiyor falan. Yani ama bu kültür yayılıyor. Yani bugün internete girip bakarsanız Demokritos, Leikipos falan bunlar kesinlikle artık antik olmaktan çıkıyorlar. Yani milyonlarca sayfa geliyor ya da milyonlarca referans geliyor. Bunların birisinin adını yazdığınız zaman Google'da falan. Yani bu dünyaya yayılıyor. Çinliler, Japonlar, bilmem Kongolular, Kenyalılar ve Orta Amerikalılar falan. Yani bunlar da o kültürün içine. Onun manyetizmasına giriyorlar, onun çekimine giriyorlar. Çünkü hala şey var. Yani düşünün bugün yüzlerce, binlerce üniversitede, felsefe bölümlerinde Kippas okutuluyor. Fragmanları yeniden çeviriyor, yeniden çeviriyor. Daha önce çevrilmediği dillere çevriliyor. Falan daha da iyi çeviriyor gittikçe. Çünkü Yunanca şey, her şeye rağmen biraz el yordamıyla deşifre edilen bir dil. Yani bu ilgi şey, onların hala ciddi olarak yaşıyor olduklarını gösteriyor. Yani, evet. Antik ne anlayacağız? Ne anlayacağız? Ne anlayacağız? Antik dediğin...
Onu söylediniz önce. Antik dediniz. Yani bu antik filozofların okullarda okutulması kimine göre anlamsız, kimine göre de. Yani düşüncede antik kavramı var mı?
Antik kavramı, antik... Yani biraz bir dönemdeki düşüncenin gelişimi. Bir dönem. Dönemsel bir şeyse antik öyle anlaşılabilir. Ben şöyle düşünmek daha doğru olabilir. Yani bunlar antik değil. Antika değil. Antika eski demek değil mi?
Yani modası. Türkiye'de birçok düşüncenin antik olacağını söylediğiniz
için. Şimdiye, şimdi olsa bile şu an baktığınız
zaman Türkiye'deki düşünce üretiliyor mu?
Veya da düşünce üretiliyor var mı? O zaman sonra Türkiye toplumu
antik
bir
toplum olabilir. O zaman Türkiye'nin nasıl yaratılacağı tartışılır.
Daha bu şimdiden eski.
Evet, değil mi? Yani
modası geçmiş,
yani
çağı geçmiş.
Antik kavramı var mı düşüncede? Tamamen bir soruyu.
Hayır, o soruyu ben büyütmeye çalışıyorum. Yani antik derken eğer bir dönemi anlarsak, zamansal, yani işte 2500 yılıyla 2000 falan, burada nötral bir yaklaşım varsa, zaman belirtiyorsam, kültürel bir ön yargı yüklemiyorsam mesele yok. Öyle anlaşılır. Antik dönem, bir öyle anlaşılabilir. Antik çağ dendiği zaman genellikle insanlar şey, antika çağı anlamıyorlar ama tarihsel geri, yani Yunan dönemini anlıyorlar. Ama bir de antika dediğin anlamda şey var, negatif bir anlam var. Yani bunlar o anlamda da antika değil. Yani bunlar taze, eskimeyen ve hep yeni. Aristoteles'in düşüncesinin doğruluğu ve yalınlığı ve nesnelliği açısından kolayca kavranmış. Tabii.
Söyleyebilir miyim?
Söyleyebilir
miyim?
Herhangi bir çocuğa derken öğrenciyi mi kastediyorsun? Hayır, yani belki... Yok. Yani şimdi tam olarak bilmiyorum durum nasıl ama sanmıyorum. Yani bu Amerika'daki öğrenciler açısından ne olacak? Almanya'yla karşılaştırırsak, Almanya'da daha mı? Evet. Şimdi yani evet Türkiye'de konuşuyorsa yani Türkiye'deki eğitimin kalitesini ölçme konusuysa onun çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Evet. Şimdi biz onları çok konuştuk burada. Yani bu kültür yeni olanı kavramada başarılı olamadı. Yani Türk dini, Osmanlı kültürü yeniye açılmada ve yeniyi kabul etmede, özümsemede çok başarılı olamadı. Ama yeni paralellik kurabiliyor muyuz söylediğinle? Yani alıcılık açısından. Şimdi üretenden alıyoruz. Yani biz üretici olmadığımız gibi bir de alıcılığı da başaramıyoruz. Yani bunları böyle bir yargılamak ve suçlamak açısından değil ama çözümleme açısından biz yaklaşmayı tercih ediyoruz. Öyle olması gerekir. Çünkü yani Türk dini şey olmadı. Osmanlılar Galile ya da Descartes ya da Hegel ya da Lagrange ya da ne bileyim Newton falan bu insanlar, modern dünyanın şeylerini kuran insanlar Osmanlı topraklarında çıkmazlar. Neden? Yani bu soru çok önemli. Ondan sonra onlar ürettikleri zaman bilimlerini, sanatlarını, görüşlerini, felsefelerini bu kültür can havliyle yabani bir şekilde onlara da direndi. Yani kitap buralarda biliyorsunuz kitap olarak tehlike. Bu ayıp bir şey ve yakışıksız bir şey ama bu kültürde hala bugün bile kitaptan korkan milyonlar var. Yani bunları çözümlemek zor ve acılı ve ağır. Sadece yani bir yargıda bulunup geçmekten daha ötesini yapmak gerekiyor. Çünkü burada da homo sapiens var. Bu kültürün insan... Yani bakın biz felsefe okuyoruz ve felsefeye ilgiliyoruz. Demek ki yani biz de bu genetik olarak en azından ve kültürel olarak buraya ait olmamıza rağmen bu kültürü şey yapabiliyoruz. Dışlayabiliyoruz. Yani yapılabiliyor. Bu evet. Ve bizim gibi binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan var. Yani bu 70 milyonun 70'i de şey değil, kıpırcı ve olduğu yere yapışmış ve değişime direnen varlıklar değiller. Biraz önce şey yaptık, Hakkari'yi konuştuk. Yani oradaki gençler, oradaki kim durduracak onları? 8, geçen ne zaman birkaç ay önce 8 kişi yürüdüler. Bir hafta önce 8 kişi, 8 küçük kız yürüyüş yapıyorlar. Bir süre sonra 80 tane olacak mesela. Yani bu yani bu şey değil. Sadece devletin gitmesiyle olabilecek bir şey değil. Yani devletin gittiği zaman devletin oradan itilmesi de söz konusu. Yani burada Türkiye'nin durumu çok güzel. Tarih açısından. Evet. Yani onun yararı olacağından eminiz. Çünkü tarih felsefesine girdiğimiz zaman temel kavramlar konusunda hazır olmalıyız. Eğer hazır değilsek o zaman doğal olarak onlara döneceğiz. Çünkü tarih felsefesinde devleti inceleyeceğiz, özgürlüğü inceleyeceğiz, istenci inceleyeceğiz, anayasayı, yasaları falan. Yani bu kavramlar konusunda yeterince sağlam değilsek o zaman onu doğal olarak o altyapıyı kurup ondan sonra tarih felsefesine girmemiz gerekiyor ve bu şeyden sonra da ön Sokratiklerden sonra da öyle bir şey olabilir. Yani daha sonra tekrar modern felsefeye dönebiliriz. Daha modern durumları yani son 30 sene içindeki bu postmodern görüşleri onları da çıkarabiliriz. Yani önemli olan burada anlamlı bir şey yapabilmemiz ve kalıcı bir şey yapabilmemiz ve İyi bir şey yapabiliriz. Evet. Yani zamanımızı boşa geçirmeyelim ve doğru şeyle gidelim. Yani sonuçta bekleyemeyeceğiz. Böyle somut bir kar ya da belirli bir hedef bu felsefe açısından biraz zor. Yani çünkü herkes kendi eyleminden kendi sorumlu. Önemli olan burada bizim için şey, düşünme özgür düşünmeyi uygulamak, onu alıştırmasını yapmak ve bunun yani insan tarihinde bir birikim var. Felsefede de bu birikim var ve biz bu birikime yabancı ve ilgisiz kalmamalıyız. Yani bu toplumun, bu kültürün şeyi bu. Eksik tarafı bu. Yani önemsemiyor ve anlamadığı için de rahatça küçümseyebiliyor ve bu yüzyıllarca sürmüş. Bugün de sürüyor. Yani bugün de felsefe genellikle şey diye alınıyor. İdeoloji olarak alınıyor ve eğer politik, pragmatik bir anlamı varsa bu yararlı deniyor. Kendi uğruna yani bir şeyi kendi uğruna, kendi değeri için incelemek bu kültüre yabancı. Bu bir bakıma şey, geç kalmaktan gelen bir şey. Yani bana yarar gerekiyor diyor ve ben boş, yararsız şeylerle ilgilenmemeliyim. Ama bilmiyor ki yararlı olanı yapabilmek için o işi gerçekten öğrenmesi gerekiyor ve yani pragmatizm, yararcılık bu aşamada Türkiye için şey, en gerekli şeyler. Şimdi o yüzden sonuçta nereye varacağımız konusunda bir şeyimiz yok. Yani bilgimiz yok diyebiliriz. Ama düşünce bizi, us bizi nereye götürürse oraya varacağız diye baştan onu bilebiliriz. Yani eğer usu izlersek, mantığı izlersek mutlaka onun bir şeyi olacak, hedefi, ereği olacak. Çünkü aslında hedef, erek gerçekten orada var. Yani bir potansiyelin bir hedefi, ereği vardır. Böyle rastgele açılan, giden, sağa sola giden bir şeyin bir ereği olmaz. Ve uzun bir, o da şey bir konu, daha özel bir konu ve sonra gireriz. Şimdi atomistlere dönersek, bunlar yeni bir ilke getirdiler felsefe tarihine ve bu ilke elastik ilkenin tam tersi. Yani elastikler bir var diyorlardı, bunlar çok var diyorlar. Gerçek olan çokluktur ve bu çokluk da sonsuz bir çokluk gibi görünüyor. Çünkü atomların bir sınırı yok. Yani bu kadar atom var ya da bu kadar kütle var diye bir şey söyleyemeyiz. Şimdi şeyi bu, Aristoteles'ten aktarılan bütün felsefelerin özü bundan oluşuyor. Bunun ötesi şey değil, çok fazla anlamlı değil. Ona bakarsak şeyi göreceğiz. Yani devamı bu Ofra Aristoteles'in pasajının. Şimdi bunları özdeksel nedenler olarak görüyor. Yani Aristoteles. Aristoteles'in 4 tane nedeni var ama bunlar da arke tek olduğu için her zaman tek neden var ve özdeksel neden, Aristoteles'in özdeksel neden dediği şeyi bunlar arke olarak alıyorlar atomcular. Atom ve boşluk. Yani burada şeye takılmıştık, hiçlik var mı, yokluk var mı ya da boşluk var mı? Bunlar ayrı kavramlardı. Boşluk uzaysal bir kavram. Hiçlik ve yokluk arasındaki farkı söyleyebileceğiz mi? Hiçbir şey ve bir şey. Varlık ve yokluk. Yani hiç dendiği zaman yoktan ayrı bir şey o. Yani hiç, efendim? Evet, yokluğa değersizlik katılmıyor. Hiçliğe değersizlik de katılıyor. Yani bir takım şeyleri var, semantik anlamları var ama bizi burada ilgilendiren şey varlık ve yokluk, doluluk ve boşluk. Yani hiçlikle çok fazla şeyimiz yok, işimiz yok. Değersizlik anlamında. Bu paragraf tıpkı temelde yatan tözü bir birlik yapanlar, yani bu elastikler gibi tüm başka şeyleri onun değişkileri aracılığıyla yaratanlar, yani töz, mesela Spinoza'nın yaptığı da bu, töz ve değişkileri, yani töz var, töz değişmez ve yok olmaz, ortadan yitmez, ortaya çıkmaz, sonsuzluk içinde vardır. Ama bunun modifikasyonları olur, yani değişkileri olur, değişmez ama değişkileri olur ve elastikler için de böyleydi. Elastikler için de görüngü dünyası varlığın şeyi. Onun yani o evet onun bir tür öyle kendileri söylemiyorlar ama o şekilde anlayabiliriz. Yani elastikler için töz varlık gerçek varlık ve varlıktan başka bir şey yok. Ama bu şey demek değildi. Yani görüngü dünyasının hiçliği ya da yokluğu anlamına gelmiyordu. Bir tür ilneksel. İlneksel demek töze bağlı olmak demek. Yani bilin töz ve ilnek kavramları var. Bunlar henüz buralarda o kavram uygulanmıyor ama Aristoteles tabii daha şey ileride olduğu için onları çözümlerken o kavramları kullanabiliyor. Her neyse töz. Bu töz temelde yatan töz. Yani değişmeyen sağlam. Töz kalıcı olmayı anlatıyor. Sağlam olmayı anlatıyor. Değişmemeyi anlatıyor. Töz bir kavram. Yani töz bir cisim ya da bir şey değil. O yüzden yani bu Türk dininin tözünden söz edebiliriz. Bir kültürün tözünden söz edebiliriz. Bu o kültürde sağlam ve kalıcı ve değişmez olan, dayanıklı olan yan anlamına geliyor. Her şey onlara takılıyor. İlintileniyor bir bakıma. İlnekler. Yani töz kavramı şey zor bir kavram değil. Zor olan onun şeyi. Çözümlemesi ve ilişkilendirilmesi. Şimdi töz bu tüm başka şeyler onun değişkileri aracılığıyla, başka şeyleri onun değişkileri aracılığıyla yaratanlar. Burada İngilizcesi de var. Yani silmedim onu şey için. Belki karşılaştırma gerekebilir diye. Çünkü oradan aldık. Seyreklik ve yoğunluğu bu değişkilerin ilk ilkeleri olarak alanlar gibi. Bunlar tarih. Seyreklik ve yoğunluk. Yani başka o şu anda ön sefer içinde o iki ilkeyi çıkarsama ilkesi olarak kullanan Thales'ten başkası yok. Çünkü Thales suyu alıyor. Bir de sudan her şeyi çıkarsamak için suyun yoğunlaşması ve seyrelmesi aygıtlarını kullanıyor. Yani biliyorsunuz o konuştuğunuz bir konu. Şimdi bu ayrımlardan söz ediyor Aristoteles burada. bu ayrımlar atomların arasındaki ayrımlar. Yani şimdi o zaman bu atomcular bir de atomların arasında ayrımlar getiriyor. Dediğim gibi bundan sonrası atom ve boşluktan ötesi çok şey değil, güçlü değil. Çünkü şeye dayanıyor artık, yine tasarıma gittiler. Çünkü şeyi açıklamaya çalışıyorlar. Yani atomlar var, atomlar ve boşluk var. Ama yine görüngü dünyası da var. Yani atom olmayan şeyler de var, cisimler, nesneler. Peki bunlar atomlardan nasıl? O noktada kurgulamaya başlıyorlar. Yani atomlar birler, birimler kendi başlarına. Bir kere atomlar arasında ayrım olması gerekir. Eğer bütün atomlar bir olursa, bu görüngü dünyasındaki, fiziksel görüngü fenomen dünyasındaki ayrımları açıklamak zor olur. Öyle düşünüyorlar muhtemelen ve atomları şekil, düzenleme ve konum olarak üç biçime ayırıyorlar. Şimdi şekil derken mesela A ve N harfleri arasında şekil ayrımı var diyorlar. A, N'den şekilde. Ama A, N ve N, A'yı karşılaştırırsak burada bir düzenleme ayrımı var. Ne A, N'de, N, A, evet, ön arka pozisyonları değişmiş. Üçüncüsü konum. Konma. Yani Z'yi böyle çevirirseniz, konumu değiştirirseniz N olur. Üç tane şey. Bu üç düzenek yoluyla değişik cisimlerin oluşma. Şimdi bu felsefi de değil, kurgul da değil. Ama önemli olan şey, orada bir düşünce çabası var. Yani Tanrı böyle yarattı, bilmem işte şu öyle yarattı falan diye o mitolojik şeyde değiller. Yani bunlar ciddi adamlar ve düşüncelerini sonuna kadar kullanmaya çalışıyorlar ama o kadar yapabiliyorlar. Yani bunları tahmin olarak ileri sürmüyorlar ve bunları savunuyorlar. Çünkü o anın gelişmesi içinde, gelişme düzeyi açısından onlara şey görünüyor. Doğru görünüyor. Yani Anaxagoras evrenin yapısını açıklarken işte yıldızları, gezegenleri falan onları, yani bugün biz de aynı şeyi yapıyoruz ve evrendeki şey genişledikçe, gözlenen alan genişledikçe kurgulanan biçim de değişiyor. İşte evren mesela Big Bang o fantezilerden biri olabilir ya da gerçek olabilir. Yani ama şu an şey gibi görünüyor. Sadece bir kurgu gibi görünüyor ve henüz pozitif kanıtları olduğu da söyleniyor. Bazıları öyle yani ama onu çürüten şeyler de var. Çok fazla kanıt da var. Bir kanıt yani çürütmesi açısından. Örneğin bir pasta büyürken Big Bang kuramına model olarak alınan şey fırında büyüyen bir pasta her parçası birbirinden ayrılır. Öyle değil mi? Bir pasta büyürken bir şeyler olup da bazı parçalar birbirlerine yaklaşmaya başlayabilir mi?
Kabarırken
öyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani sönmeye başlarken olabilir. Ama kabarırken, ama bugün evrende şey var. Onu buluyorlar. Yani birbirlerine büyük hızlarla yaklaşan galaksi kütleleri var. Galaksileri var. Yani bu Big Bang'le açıklanabilecek bir şey değil. O yüzden o konuları böyle bir futbol takımı ruhuyla şey yapmamak lazım. Savunmak ya da çürütmek doğru değil. Hani işte bu açıklama atomlardan cisimlerin üretilmesi konusundaki açıklama. Evet.
O sıradaki adı atom değil herhalde şu anda.
O sıradaki adı atom. Ha. Atomos, tomo ya da kesmek demek. Kesmek. Atomo kesilemez demek. Şimdiki atom kimdi atom kuramını? Rutherford. Evet, o gezegen tipinde atom modelini ilk düşünen oldu. Ortada şey çekirdekler var ve çekirdeğin çevresinde. Evet. Yani yakından takip ettiğimiz zaman şeyi görüyoruz aslında. O model gerçekten ilk model. Yani daha sonra terk edilen model. Çünkü öyle bir yapı pek şey değil. Ya bunlar tahmin. Rutherford'un kurgusu. Apeiron gibi bir şey. Yani Anaxagoras Apeiron'u görmüyor, düşünüyor. Rutherford da atomu görmüyor. O gezegen modeline, güneş sistemi modeline göre kurulan atom yapısı bir gözlem sonucunda ortaya çıkan bir şey değil. O tahmin edilen bir şey ve böyle olması çok mantıklı denen bir şey. Ama daha sonra o şey yerine yörüngelerin yapısı değişik. Yani bulutsu bir yapı getiriliyor yörünge yerine. Yani atomlar sanki böyle gezegenler gibi şey çekirdek çevresinde
yani, şeyden sonra işte.
Yani bir kere küre olması falan bunlar reddedildi.
Kuantum tekniği mi?
Bu son zamanlarda. Kuantumla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Yani çünkü kuantumun değişik versiyonları var ve yani kurgu konusu, kurgu şimdi bu hem şeyde atom modelinde hem de büyük evrende yani galaksiler boyutunda da aynı durumla karşılaşıyoruz. Bir takım datalar elde ediliyor. Bu datalar daha sonra şey, belli kurguların ekseni olarak kullanılabiliyor. Yani bilim böyle gidiyor ve bu bir süre zaman içinde şey daha net hale geliyor. Bilgiler. Bölünemez demek atom.
O da ona paralel olarak atom diye en küçük parçaya yani şimdi bildiğimiz o minik parçaya.
Kesilemezler. Evet. Şimdi onun evet kesilemez, bölünemez ikisi de bir fark etmez. Yani etimolojinin önemi yok. Ama atom sözcüğü Yunanlara ait ve Yunanlar onu kesilemez olarak tanımlıyorlar. Ondan sonra kalkıp bu modern dönemde atomlar, Yunanlar o konuda yanlış düşünüyorlardı. Aslında atomlar bölünebiliyordu falan demek. Yunan felsefesini bilmemek demek. Çünkü Yunan modeli şey değil. Öyle elektronlar, proton ve nötronlardan oluşan bir şey değil. Yani bunu fizikçilerden duymak insanı şaşırtıyor. Yani öyle çoklu bir yapı tabii ki bölünebilir. Ama Yunanların atom dedikleri şey özel bir kavram. Şimdi o konuda şey diyemeyeceğiz. Yani bu kavramın diyalektiğinin tam bilincindeler diyemeyeceğiz. Çünkü gördüğünüz gibi bunlara büyüklük veriyorlar, ağırlık veriyorlar, kütle veriyorlar. Yani ama atomun kütlesi varsa atomun bölünemez olduğunu söyleyemeyiz. Onun çok fazla bilincindeymiş gibi görünmüyorlar. Yani şimdi burada biz bu sorunu kesinlikle şey yapmamalıyız, bir tarafa atmamalıyız. Bunlar galiba şöyle düşünüyorlar, belli bir küçüklüğe geldikten sonra bölme bir olanaksızlaşır. Sonsuz küçüklük demekle onu anlıyorlar ama bu doğru değil. Çünkü yani ne kadar küçük olursa olsun o küçüklüğün kendisi bile sonsuza dek bölünebilir. Daha en başa dönmüş gibi ben onu tekrar bölmeye başlayabilirim. Ve bölme yok olma yokluğa götürür mü? Götürmez. Sonsuza kadar bölünme sürer ve yokluğa götürmez. Bu Zeno'nun paradoksunun değil mi? Evet, yarının yarısı. O hiçbir zaman yerinden bile kıpırdayamıyor. Evet. Yani bu paradoks burada da var. Atomlarda da doğal olarak var. Ama bunlar atom orada bunlarda o paradoks öyle paradokslar görünmüyor. Görünmesi gerekirdi ve üstelik Zenon'la falan çağdaşlar. Yani bunlar herhalde yani bilemeyiz ne kadar saklandı yazdıklarından ya da o konuya girmediler diyemeyiz. Girmiş olabilirler ya da olmayabilirler ama yazı yok elimizde. Ama düşünebiliriz. Yani atomun gerçek kavramını düşünürsek bölünemez, kesilemez. Böyle bir şeyin hiçlik olması gerekir. Çünkü ya da yokluk olması gerekir. Çünkü herhangi bir şekilde varlık olursa ya da var olursa yani belli bir özdeksel kütle varsa orada o bölünebilir. Bölünemez olması için yok olması gerekir. Yani o zaman atomun kendisi en gerçek kavramında şey gibi görünüyor. Kurgulu bir kavram. Hı-hı. Yani var ve yok. O zaman tabii ki varlık ve yokluğun birliği olduğu zaman atomun da bir oluş kavramı olacak. Oluş demek
sonlu demek. Yani olamaz.
Evet.
Felsefi açıdan bir arke olamaz ama fiziksel açıdan
ama sonlu bir şeyse ortaya çıktı demek. Peki. düşün hani fiziksel olarak atomun ortaya çıkmaması, atomun sonsuzluk içinde var olması demek.
Şimdi benim söylemek istediğim aslında şu, fizik dünyada mutlak kabul edilen değerler var. Yani felsefenin gibi konuşmamak lazım orada. Mesela eksi 273 derece fiziki dünyada...
Değişebilecek bir şey mi? Değişebilir mi?
Eksi 500 derece de olsa fizik bilimine göre eksi 273 ile eksi 500 aynı olur. 300 bin kilometre bölü saniye mutlak bir değerdir. 500 bin kilometre bölü saniye fizik bilimi açısından bir şey ifade etmiyor. Yani bu da atom da fiziksel olarak bölünebilecek en son madde olarak düşünülebilir fizik bilimi açısından. Ama felsefede tabii ki bu geçerli değil.
Şu andaki zaman bilimi için geçerli en son senaryo.
Felsefi düşüncede, mantıksal düşüncede bu geçerli olmayabilir ama fizik düşüncede bölünebilecek en son nokta vardır. Şu
anlık teknolojisi. Evet. Yani iki ayrı açıdan bakılabilir diyorsun. Bir düşünce açısından.
Bunu söylemeyin. Aslında daha önceki derslerimizde yaşadığımız çelişkiler yani en azından kendi açımdan. Yani fiziksel kavramlarla felsefi, yani mantıksal olan her şey mantıksal olmayan her şey bilimsel olmayan sizin bir önemli olamaz. Bir reaksiyonel şeyler örneği olduğu gibi benim söylediğiniz başka. Yani felsefede mantık bir şey yok. Yani usaf mantık, usaf
evet.
Aklı olmayan şey bilim de olabilir. Yani bunu bizim aklımız anlayabiliyor. İhtimalde var yani.
Tamam. Kavuş. Yani.
Ya da en azından bu açıdan da düşünüyorum.
Yani bugün anlayamadığımız ve bilemediğimiz bazı doğa yasaları var. Ama bu bizim aklımızın almaması, yani buna... Felsefe tarihinde şey var, bu konuda kesin bir sonu getirenler var, getirmeyenler var. Bir onları konuştuk. Yani Kant dedik şey yapıyor, böyle bir sınır getiriyor ama Kant'ın getirdiği sınır şeyden farklı, başka sınırlardan da farklı. O da rasyonalistler genel olarak düşünceyi şeyden ayırmıyorlar, realiteden ayırmıyorlar. Çünkü yani realiteyi bilmenin aygıtı ya da aracı düşünce ise bu düşüncenin realiteye uygun olmayabilmesi realiteyi anlayamaması anlamına gelir. Ve o yüzden düşünceyle realite arasında tam bir paralellik kuruyorlar. Tam eksiksiz. Yani benim F eşittir MA diye düşündüğüm kavramsal bağıntı aynı zamanda realitede real olan bir bağıntı. Yani kuvvet, kütle ve ivme arasında benim düşüncede kurduğum bağıntı aynı zamanda real olarak da var olan ve işleyen bir bağıntı. Bu rasyonel felsefecilerin şeyi, bakış açıları böyle ve bunu tanıtıyorlar. Yani şimdi burada dediğim gibi hiç rahatsızlık duymayın. Yani bu görüş ayrılıkları olabilir, yorumlama ayrılıkları, bunlardan doğal bir şey yok. Önemli olan özgür ve rahat bir şekilde düşünebilmek. O açıdan yani fiziksel realite ile felsefi kavramlar arasında uyum var mıdır, yok mudur? Bütün bunları sorgulamamız gerekir. Usun kavramları öznel, yani düşünce insan kavramları öznel. Bu öznel kavramlarla biz dünyayı, doğayı, evreni, tarihi kendimizi açıklayabilir miyiz? Amacımız bu zaten. Bunları sorgulamak, bunları açmak, bunlar üzerine düşünebilmek. Bunlar üzerine felsefe tarihinde çeşitli yanıtlar verilmiş. O yanıtları okumak, öğrenmek, dinlemek ve yine sonunda karar verecek olan herkesin kendi usu, kendi bireyselliği. Yani burada şey düşünmeyin öyle bir dayatma ha.
Mutlak doğru mu?
Mutlak doğru ya da yani öyle görünüyor olabilir. Birisi öyle diyebilir. Der. Ona hakkı var. O demek değil ki herkes onu şey yapıyor. O şekilde görüyor ve ya da onu söyleyen kendinde yani öyle bir şey olabilir mi? Bir şeyin değişmez olduğunu ileri sürmek bir doğa yasasının ya da tinsel bir bağlantının o insanlara yani o görüşü ileri sürmek şey getirebilir denebilir mi? Baskı ya da zorlama gibi bir şey. Çünkü böyle bir kaygı var. Yani sistematik düşünce insanları belli bir kalıba uymaya zorlar gibi bir ön yargı var. Ya da yargı var. Yani sistematik düşüncenin öyle görürsek sistematik düşünceden kaçmak zorunda kalırız. Ama sistematik düşünceden kaçtığımız zaman da ustan kaçıyoruz. Yani ve usun ben kendi payıma, bu kişisel bir görüş yani paylaşır, herkes paylaşabilir, paylaşmayabilir. Ussal düşüncenin insan üzerinde herhangi bir şekilde baskıcı olduğunu hissetmedi. Yani bu söylenen bir şey. Bundan korkanlar da var. Ama us herkeste olduğuna göre önemli olan o yetiyi özgür bırakmak, kendi açılımına bırakmak ve o yetiden korkmamak. Yani o yeti bizi felakete götürebilir mi? Yıkıma götürebilir mi? Despotizme, diktatörlüğe, tiranlığa götürür mü? Politik olarak falan. Yani bunlar düşünülmesi gereken şeyler. Baştan yani böyle bir tehlike yok, böyle bir olasılık yok deyip kestirip atmak doğru değil. Yani herkes özgürce düşünebilir.
Etikte usla yakalanacak bir şey. Dolayısıyla yani belli şeyleri öğrenen, ilk kez ortaya çıkaran birisi bunu hani kötü amaçlı kullanmaz gibi de bir varsayım.
Genellikle rasyonalistler, yani Platonlar, mesela Platon'un örneği var. Platon devlet kuramı bir kesin bir diktatörlük. Yani komünizm var, ortaklaşıcılık var, kölelik var, köle sınıfı var ve bunlar pek ustal şeyler değiller. Ama Platon aynı zamanda rasyonalist ve klasik felsefenin, rasyonalist felsefenin şey bir yerde temel. Çünkü o idealar kuramı düşünce, insan düşüncesiyle nesnellik arasındaki köprüyü kuran şey, o kuran. Yani idealar hem nesnel hem öznel ve Platon. Şimdi bu düşünceye büyük bir ilerleme şey veriyor, zemini sağlıyor. Ama Platon'un kendisi kendi zamanında politik durumu çözmek için felsefecilerin diktatörlüğü sonucunu çıkarmış. Aristoteles de rasyonelist ve Aristoteles öyle bir sonuç çıkarmıyor. Ya Platon niye çıkar falan. Bunlar belki onları özel olarak ele aldığımız zaman inceleyebileceğimiz şeyler. Yani eğer düşüncenin özgürlüğünden korkuyorsak o zaman neden korkmayacağımızı bulmak zorundayız. Ve özgürlükten korkulur mu? O da var. Yani insan usu saçmalar mı?
Yani
kendi anne özgürlüğüne bırakılırsa tam açılıma. Çünkü insan usulünü denetleyecek başka bir şey yoksa o zaman yandık eğer insan usul saçmalayacaksa. Ama eğer bu kendi açılımına bırakıldığı zaman saçmalamayacaksa ve doğru olana götürecekse, iyi olana götürecekse o zaman o özgürlüğü açmak ve sağlamak en önemli şey oluyor. Yani bu kültürün gelişmesi için bu kültürün özgürleşmesi gerekir. Özgürleştiği zaman bundan zorunlu olarak kötülükler gelecek diye bir çıkarsama yapamayız. İlk anda özgürlüğü bilmeyen bir insanı serbest bırakırsan, özgürlük verirsen muhtemelen saçmalar. Ama şey yapar, arkasından görür o şeyi. Denetlemeyi kim yapacak? Us'un denetlemesi yok. Us kendi kendini denetleyebilir.
Bir de kurallarla yani o kişinin yaşadığı.
Bir dakika, o denetleme biraz daha. Yani şimdi şu konu var, hepimizi ilgilendiriyor. Eğer irasyon, evet. Yani hiç özgürlüğü bilmeyen birisine buyur özgür dersen şey yapabilir, başkalarının haklarını çiğneyebilir.
Şey yapabilir, özgürlüğü fazla
kullanabilir. Aşırı kullanabilir. Zarar verebilir. Haklar, haksızlık yapabilir. Yani başkasının özgürlüğünü çiğneyebilir ve o zaman da o çiğnedik zaman da onu öğrenir. Yani insan yanlışına söylenir, onu yaparak öğrenir.
Ama yani herkesin yanlışına
hayır. Eğer öğrenmezse, öğrenmemişse yanlış yapacak. Yani öğrenmemişse. Bir çocuk, yani şimdi kırdan gelen insanların şeyini görüyoruz. Kentte bazen uygun davranmadıklarını görüyoruz. Bunlar onu kasten yapmıyorlar. Bilmedikleri için yapıyorlar ve öğrendikleri zaman vazgeçiyorlar. Ya onlara o yüzden nefret etmemek lazım ya da evet. Şimdi buradaki asıl soru şey, usun kendisi korkutucu bir şey mi? Logos, yani bizi özgür bırakılırsa felakete mi, yıkıma mı götürür?
Hastalık mıydı felaket?
Yoksa logos hastalıklı mı?
Kişi de hastalıklar onu taşıyan kişi.
Evet, bireyler olabilir.
Canlıyı götürür veya işte net o usuyla
evet.
Zararlı şeyler yapmaya gerek yok.
Evet, yani konu bu. Logos, herkeste olan bir şey. Önemli olan onu açmak ve o açıldığı zaman, bu Pandora değil, yani Pandora'nın kutusu değil Logos. He? Pandora'nın kutusundan zorunlu olarak kötü şeyler çıkıyor değil mi? Var mı? Ben o efsaneyi okuyacağım. Yani Pandora'nın kutusundan iyi sonuçlar çıkıyor mu?
Ha?
Ne çıkıyor?
Çıkıyormuş,
çıkıyor. Ümit, değil mi? Umut. Tamam, okuyacağım, o yüzden şey. Evet. Kendini bil. Ne diyor? Yani tabii ki inceleyeceğiz. O çok eskiden beri var.
Evet, bu ya bence şu ana kadar en az görüntülü şeylerden biri
Şimdi şöyle bir şey var. Kendini bil. Ya da tanı. Kendi. Buradaki bütün şey bu. Kendi nedir? Yani bu kendini ne ol? Kendini tanımak için kendini ne olduğunu bilmek gerekir. Ya da ikisi aynı şey. Burada kendi dediğimiz şey İnsan kendisi, insanın değil mi? Eğer insanın kendisi logos ise, us ise, o zaman zaten felsefenin yaptığı şey logosu tanımak ve aslında bilimler de bu sürece katılıyorlar. Yani felsefe derken onu bilimlerden ayırmamak lazım. Fizikten, matematikten. Çünkü o da onlar da insan usunun şeyleri, buluşları öyle diyelim. Çünkü var olanı buluyorlar. Yani fizik bilimi formüller uydurmuyor. Var olan bağıntıları buluyor. Yani ne bağıntılarını buluyor? Uzay, zaman, özdek, kütle, cisim, bunların arasındaki bağıntıları buluyor. Nesnel bağıntılar. Yani biz onları bilmesek de o bağıntılar işliyorlar. Doğayısının anlamı bu. Ve o yüzden kendini bil demek o kendinin ne olduğuna bağlı ve kendi Platin, şimdi biraz önce şey dedim ben, yani Platin'de ya da başka felsefeciler bu konuyu nasıl açıklıyorlar ya da yanıtlıyorlar, onları yani onunla ilgili bu. Türkçe mi? Kendi. Platinus'u çalışmak isteyen olursa, çalışan olursa bize anlatabilir. Yani bunlar için şöyle çalışıyoruz. Platinus'un bende kitapları var. En altları ve gerçekten kitap formatı Great Books'ların arasında kitap formatını çevirsek o 20 cilt falan edecek. Bunları çalışmak zamansal olarak olanaksız. Bütün o o zaman ne yapıyoruz? Felsefe tarihlerine bakıyoruz. Yani daha önceden çalışmış olanların yorumlarına, çözümlerine bakıyoruz ve Yani bir felsefecinin sistemini tam olarak kavramak o kadar kolay bir şey değil. Ve bu zamana bağlı. Yani birkaç felsefe tarihinde gördüğün çözümlemeler eksik olabilir, yanlış olabilir, özden olabilir vesaire. Ama okuyorsun yine de ve ayrıca da kendi kitaplarını okuyorsun ve bu yıllara yayılan bir şey. Yani ben Platon'u kendi payıma yıllardır okuyorum. Yıllardır yani kaç 20-25 yıldır falan ve hala da okumam gerekiyor. Ama özü bazı durumlarda daha kolay kavranıyor. Fakat çok fazla felsefeci var. Kierkegaard'ı kim okuyacak? Kim o kadar? Evet. Bak, burada şu var, şunu bakın. Bu senin tam sorunun yanıtı. Deiktik Post'tan bir fragman.
Yanıt. Zorunluluk dediğin ne?
Zorunluluk başka bir şey olmaması yani. Zorunlu olarak.
Yani doğada bir şeyin...
Yani bu su... Onu söylediklerine, yani o şekil, bu biçimlerine
evet. Tabii. Bunlar usul varlığını evet. Bunlar yani şimdi Heraklitos'ta çok vurgulu usul varlığı. Herkes de varlığı da vurgulu. Bunun psikologlarda ve şeylerde de daha sonra yani bunlar ne yaptıklarını biliyorlar. Özellikle daha bu dönemde ön Sokratiklerde şeyi görüyoruz biz. Duysal bilginin ya da duysal algının daha doğrusu bilgi olarak sayılmadığını ve örneğin bu elektrikler görüngü dünyasını şeyle bağlıyorlar. Duysal algıyla bağlıyorlar ve Parmenides'te de aynı şey var. Duysal algı, duyma. Yani görmek, geçen hafta bir alıntısını da yaptık onun. Yani duyulara güvenmiyorlar. Bu ön Sokratiklerde de olan bir şey. Çünkü eğer duysal gerçeklik duysal olarak açık olsa felsefeye gerek yok, düşünmeye gerek yok. Yani o yüzden bunların ilkeleri hiçbir durumda duysal algının nesneleri değil. Yani Thales'in su dediği şey bile şu, yani Thales'e göre her şey sudan yapılmış. Ben, sen, o, bütün herkes ve tanrılar da dahil olmak üzere. Ama bu duyularla algılanabilecek bir şey değil. Yani Thales'in suyu evrensel bir ilke. Düşünsel bir şey. Ve eğer duyular yeterli olsaydı o zaman görüngü diye bir şey olmazdı. Görüngü gerçekte bir olurdu çünkü.
Bir şey söyleyeceğim.
Bir daha söyleyeyim mi? Yani eğer pardon duyular gerçek olanı, var olanı bize iletme gücünde, yetisinde olsalardı düşünceye herhangi bir iş düşmezdi. Ve duysal algının algıladığı görüngü gerçek olurdu. Çünkü görüngü ve duysal algıyı biz eşleştirebiliyoruz değil mi? Yani duysal algı insanın şey... Platon, nous dediği yetiyi idealarla karşı karşıya getiriyor. Yani nous ideaları bilir. Duysal algı fenomenleri, görüngüleri bilir. Böyle, o yüzden duysal algı ve görüngü dünyası bunlar karşılık düşen yanlar ve görüngü dünyası gerçeklik dünyası değil. Yani gerçek varlık dünyası değil. Görüngü dünyası değişim dünyasıydı. Koptuk mu? Yani usun ve duyu algısının ayrımını yapıyorlar. Onu demek istiyorum. Yapıyorlar mı? Tamam. Saatimiz geldi aslında. Yani bir de bırakın demişler. Pazartesi unutmayın. Pazartesi şey... Bir de e-mail, Noesis'e katılmak isteyenler Levent'e bildirebilirler ya da Levent şu anda yok. Yine kavramlar ve liberalizm ve kapitalizm, liberalizm o tür şeyler. Ne? Sen yazılmışsın değil mi şeyleri Noesis'te?
Ha tabii. Yetişim konuşurken şey yapayım.
Ben şurayı bir bağlamak istiyorum.
Ben o kabloyu alayım mı?
Herhalde...
Altın kek'e mi gidiyoruz?
Evet, altın kek.
Getirdin mi?
Tabii. Niye başlıyoruz? Yani sen galiba onun için geldin. Okuyabildiğin kadar. Evet, çarşamba.
Çarşambaya kadar.
Merhaba.
Merhaba. Nasılsın?
Buraya mı geliyorsun?
Merhaba.
Teşekkür ediyoruz hocam.
Leman başlığı
herhalde. Leman yapar. O Leman.
Merhaba.
Ben de memnun oldum. İlk kez geliyoruz değil mi?
Benim vakit problemim var. Bir türlü uyum sağlayamıyorum.
Merhaba. Merhaba. Sen ilk kez geldin.
Evet. Nerede?
Nerede? İstanbul'da mı? Ha, çok iyi. Umarım korkutmaz öğretmenleri. Çünkü beni tanıyorlar. Bazıları sever, bazıları sevmez. Ve neden sevmediklerini bilmiyorum ama herhalde görüş uymadığı için. Yani. Olabilir, evet.
Ben şahsen hoşlandım da.
Yani böyle gidiyor ve bu bir şey değil, ne bileyim yani beyin yıkama ya da şey dayatma gibi bir şey değil. Yani burada sınav falan da yok, kesinlikle şeyi o konuda ölçecek diye değil. O yüzden özgürce yapılan bir şey bu. Ama bazıları böyle şeyleri sevmez, tahmin edebilirsin ve yani o umarım seversin. YTB'ye girdiğine göre isteyerek girmiş olman gerekir. O zaman...
Sevmeye başladım.
Tamam. Yani bazı hocalar sevdirmeyebilir, bazı hocalar soğutabilir, bazı hocalar sevdirmeyebilir.
Ama ben sizi çok
severim. Yakın değil.
Ama o da önemli değil. Yani arada tekleyenler olursa gerçekten şey, onlara bakarak konuyu yargılamamak lazım. Yani ben kötüsü...
Bakış açısı farklı.
Ve çok güzel bir konu bence.
He?
Çok güzel bir konu.
Arabayı mı?
Evet. Yani ben
yaşta
içine
girmek
üzere. Gerçekten yani ben 4 seneyi tıpta kaybettim. O öyle bir şansım olsaydı ama o zaman şey yok. Sıkıda iyi değildi tercihte. Çok yani kötü şeylerden biriydi.
Ben yine herhalde hep ikinci oturum, ikinci şeyle yetişebileceğim sabah programlar bir kopukluk olacak ama hoşlandım.
İnternette şey. İdea yenebine girerseniz orada ses kayıtlarını indirebilirsiniz. Evet. Modern. Bir kere Noesis'e üye olun. Aslında size...